8. ayrım, sayfa 142. Birinci devrede maddi kuvvete inanan Türklerin manevi kuvvete inanmaları kolay olmamıştır. Kahramanlık ile din arasında bazen çarpışma, bazen uzaklaşma vardır. Maddi kuvveti tamamıyla yenmek için onun hiçbir değeri olmadığını ileri süren felsefeler ve tarikatlar tesis edilmiştir. Camiler, tekkeler, medreseler de bu gaye ile kurulmuştur. Ancak bu sayede kalın Oğuz beylerinin mizacı yumuşatılabilmiştir. Bu sonsuz çalışma ile Türklük maddi plandan manevi plana geçti. Aşmak, ötelere aşmak ideali bu sefer manevi planda kendini göstermeye başladı. Yunus'ta bu manevi akımın şiir haline geldiğini görürsünüz. Şeyh Galip bu hamleyi, bir şulesi var ki şem-i canın, fanusuna sığmaz asumanın mısralarıyla ifade eder. Fuzuli Oğuz Kağan'ın kavmini sefere davet etmesi gibi insanları ideal ülkelere doğru seyahate çağırır. Gelin ey ehli hakikat, çıkalım dünyadan, gayri yerler gezelim, özge safalar görelim. Bu manevi hareket o kadar ileriye götürülüyor ki neticede Türklük hemen hemen yeryüzünde yaşadığını unutur. Eskiden dünya fethine çalışırken şimdi dünya terk edilmek, yıkılmak istenir. Akif Paşa'nın Adem kasidesinde kainatı yok etmek isteyen müthiş bir dini nihilizm bulunur. Nihilizm, hiççilik. Biz tarihimizde daima aşırıya gitmiş milletiz. Tanzimat sıralarında garptan üzerimize hücum eden orduların arkalarında yeni bir hakikat ile karşılaşırız. İlim, dünyanın ilmi. İlim, içinde yaşadığımız dünyanın zaruret ve kanunlarını bilmek demektir. İslamlaşmadan önceki Türklük dünyayı fethedilecek bir şikar telakki ettiği için onu tetkike pek lüzum görmedi. Zaten bulunduğu medeni seviyede bunu yapmasına müsait değildi. İslamlaştıktan sonra dini idealin yanında yine Garp'tan, Yunan'dan gelen bir ilmi düşünce faaliyeti başladı. Fakat ahiret ön plana alındığı için bu dünyaya fazla ehemmiyet verilmedi. İmparatorluk yıkılmaya başladığı sırada yeryüzünün katı şartlarının farkındaydı. Vardık. O günden bugüne Türk münevverlerinin söylediği en mühim kelime ilim ve fen oldu. İslamlaşma tarihimizde gösteriyor ki bir medeniyet devresinden başka bir medeniyet devresine, eski bir kıymetten yeni bir kıymete geçmek kolay olmuyor. İfrata gidiliyor. Dini ifrat nasıl mutlak surette maddi kuvvetin red ve inkarı şeklinde tecelli etmiş ise ilmi ifrat da dinin red ve inkarı şeklinde tezahür etmiştir. Makine icat olunduğu zaman hayvanın yerine konulmuştu. Şimdi insan makineye koşulmak isteniyor. Bu bizim değil, bütün dünyanın meselesidir. Acaba insanlık bu çıkmazın içinden nasıl kurtulacak? Bizde bu buhran başka memleketlerden daha hafif seyrediyor denilebilir. Zira henüz memleketimizde ilim ve teknik Avrupa, Amerika ve Rusya'da olduğu şekilde içtimai hayatımıza hakim değildir. Tabiri caizse biz ilim ve tekniğin henüz romantizmini yaşıyoruz. Anadolu köylüsü traktörü bir gelin arabası gibi kullanıyor. Otomobil işten ziyade bir lüks vasıtasıdır. Bu devreyi yaşamamız zaruriydi. Öyle görünüyor ki insanlık devir devir birbiriyle uyuşmaz gibi görünen çeşitli kıymetler tanıyor. Bir kıymetten ötekine geçerken derin buhranlar geçiriyor. Kendi tarihimizden bu buhranları çok açık seçik olarak müşahede ediyoruz. Mesut anlar birbirine zıt kıymetlerin terkip olunduğu devirlere rastlıyor. Kahraman bir ırkın çocuğu olan Mehmetçik, mukaddes kıymetler için şehadeti göze almıştır. Onun temsil ettiği bu terkibi bütün içtimai hayatımızda gerçekleştiremez miyiz? Milletler varlıklarının derin manasını büyük buhranlar içinde idrak ederler. Bugünkü buhranımızın manası kıymetlerin alt üst olmasından ve bir terkip zaruretinden başka nedir? Sayfa 147 başlık İçtimai Birlik. Alelade zamanlarda vatandaşlar kendi işleri güçleriyle uğraşırlar. Umumiyetle ferdi hayatlarından ve menfaatlerinden başka bir şey düşünmezler. Hatta birbirlerine karşı kin ve nefret hissi duyarlar. Bu esnada onları birleştiren pek az şey vardır. Ticari, siyasi, mesleki ve bazen fikri gayeler etrafında mahdut gruplaşmalar olur. Fakat bunlar bir millete bütünlük verecek genişlikte ve kudrette olmadıkları gibi bu amacı da gütmezler. Zaten bu teşekküllerin içinde İhtilafçı hiçbir zaman eksik olmaz. Şahıslar ve hizipler açık veya kapalı yoldan birbirleriyle durmadan çarpışırlar. Bir cemiyette fertleri birleştiren müşterek kıymetler ve müesseseler bulunmadığı veya bunlar tesirlerini kaybettikleri takdirde o cemiyet görünüşteki bütünlüğüne rağmen içinden parçalanır, kum tanelerinden mürekkep bir yığın haline gelir. Cemiyetlere bütünlük, süreklilik ve dayanıklılık veren amiller, tarih şuuru, din, anane, müşterek kültür, içtimai heyecan gibi kuvvetlerdir. Tarihin eseri olan millet ancak mazisini tanıdığı, bildiği, sevdiği ve içinde onun manasını yeniden yaşadığı nispetle milli bir şahsiyet sürekliliğine yükselir. Mazisini unutan bir topluluk hafızasını kaybeden bir insan gibi anormal belirtiler gösterir. Din, ibadetleri, duaları, mabetleri, merasimleri, bayramları ile kitlelere karakter veren, onu içten birleştiren bir müessesedir. 20. asrın ilim ve tekniğine rağmen en ileri memleketlerde bile onun birleştirici bir rol oynadığını açıkça görüyoruz. Dini yıkan ve onun yerine din kadar tesirli, günlük hayatı tanzim edici ve kalpleri birleştirici, kitleye şamil ulvi bir müessese kurmayan bir cemiyet, hayatının temeli olan birliği tehlikeye sokmuş olur. Laiklik bir din değildir. Onda dinin birleştirici kudreti yoktur. Bilakis o daha ziyade ayırıcıdır. Laiklik taassubu önler fakat dinin yerine geçemez. Örf ve adetler kendi ihtiraslarına ve akıllarına göre hareket eden insanları müşterek bir nizama sokar. Oturuşu, kalkışı, girişi, çıkışı, selamı, sabahı, ölçüsü, tartısı tanzim edilmemiş olan bir toplulukta herkes şaşkınlık ve huzursuzluk içinde kalır. Bir milletin çoğunluğunun şüphesiz surette değerli bularak okuduğu, dinlediği, seyrettiği, yaptığı kültür eserleri müşterek bir davranış, duyuş ve düşünüş yaratır. Ve nihayet bütün bir milletin hep beraber yaşadığı heyecanlar, alelade zamanlardan birbirlerine sımsıkı kapalı olan kalplerde aynı kaynaktan gelen yeni bir kan dolaştırır. Bu cinsten birleştirici kuvvetlerden mahrum olan cemiyetlerde fertler en tehlikeli zamanlarda dahi hodgamlıklarının dar çerçevesini kuramazlar. Topluluğu ilgilendiren hadiseler karşısında kayıtsızdırlar. Böyle bir cemiyetin akıbetinden korkulur. Sayfa 150, başlık basamaklar. İnsanlık çok uzaklarda, çok yükseklerde görür gibi olduğu idealler ülkesine doğru yavaş yavaş ilerler. Bulunduğu yer ile ulaşacağı yere, bakar, arasındaki alınması imkansız mesafeler onu korkutur, ümitsizliğe düşürür. O zamana kadar ele geçirdiği şeylerin bir değeri olmadığı zehabına kapılır ve bu beyhudelik ve boşluk duygusu onu çökertir. Bizi atıl yapan şey belki de ideallerimizin çok yüksek, irademizin ise çok zayıf olmasıdır. Bundan dolayı fazla uzağa, fazla yükseğe bakmak, olmaz şeyler tasavvur etmek pek de iyi bir şey değildir. İki adım ötesini görmek ilerlemememiz için yeter. İki adım sonra tekrar iki adım. Böylelikle bir de bakarız ki uzaktan aşılmaz görünen dağları aşmış, bir konaktan başka bir konağa ulaşmışızdır. Arkaya, kat edilen yola, aşılan basamaklara bakmak daha fazla ümit ve cesaret vericidir. İnsan o zaman bu kadarını yaptığına göre bundan sonrasını da başarırım diye kendine güvenir. Henüz yapmadıklarımız yahut yapamadıklarımız değil, yaptıklarımız bize emniyet duygusu aşılar. Zaten şahsiyetimiz de yaptıklarımızın bir neticesi değil midir? Eğer sadece yaptığından ibaret olsaydı yaptığımız daha ileri gidilememezdi. Fakat yaptığını yapan olduğunu bilmek yapılacak olan için kuvvetli bir destek olur. Pasif davranış statik bir hayat görüşünün ifadesidir. Statik hayat görüşüne göre her şey tekerrür eder. Eskiden nasılsa bugün de öyle. Halbuki insan hayatının hiçbir anı ötekine benzemez. İnsanlığın çağlar boyunca nasıl merhaleler aşağı aşağı bugüne kadar geldiğini ve bugünden sonra da daima yeni merhalelerden geçerek ilerleyeceğini biz yalnız tarih kültürüyle elde edebiliriz. Bugünkü psikoloji şayanı hayret vakalar keşfetmiştir. Bunlardan biri çocuklukta teşekkül eden ruhi çatışmaların hayat boyunca insanın gayri şuurunda yaşaması ve davranışlarını gizliden gizliye idare etmesidir. İkinci vaka arşeptilerin, milletlerin ve ırkların tarihinde şekilden şekle girerek devam etmesidir. Bunlar eski mitler ve destanlarda tecelli eder. İnsanlık adım adım, yanıla yanıla, hülyalar kurarak, ümitsizliklere kapılarak hiçbir an durmadan ilerliyor. Bu yanılmaları, bu hülyaları, bu ümitsizlikleri bilmeden insanlık hakkında tam bir fikir edinilemez. İnsanlığın hangi merhalelerden geçtiğini ve nasıl geçtiğini bilmek lazımdır. Bu bir masal, bir destan, bir roman gibi heyecanlı, ibretli ve zevk verici. En son hakikati bilen en son hakikati bilir. Fakat insanın ve insanlığın ne olduğunu bilmez. Bugün en son merhaleye ulaşmış olduğunuzu farz etsek bile eski merhaleleri bilmeden bunun en son merhale olduğunu nereden bilebiliriz? Daha öncesine giderseniz asırlarca iktidardakilerin göklere çıkarıldığını görürsünüz. Bir eski kasideleri, bir de Namık Kemal'in Hürriyet kasidesini okuyunuz. Bu sonuncusuyla yeni bir medeniyete adım atıldığını göreceksiniz. Bu kasidenin dili ve üslubu eskimiştir. Yenilikten başka bir şey istemeyenler, bunları okumaya lüzum yok, bunları okumaktan ne çıkar diyorlar. Cumhuriyet devrine gelinceye kadar her nesil bu şiiri okumuş ve ezberlemiştir. Birinci Meclis'in kubbesinde Namık Kemal'in mısraları çınlamıştır. Bugünkü gençler arasında bu şiiri bilen parmakla gösterilecek kadar da azdır. Sadece Orhan Veli'yi bilmek onlarda içtimai bir hassasiyet uyandırmıyor. Bir asırdan beri nesillerin ruhunu tutuşturan şiir bugün bir kelime yığını haline gelmiş. Bunun ne netice verdiğini görüyoruz ve daha da göreceğiz. Son asır Türk tarihinde iki nesil çok aktif bir karakter taşır. Bu iki nesil de kuvvetini kendine göre tefsir ettiği bir tarih şuurundan alır. Bugünkü neslin zayıf olmasının başlıca nedeni bence mazi ile alakasını tamamiyle kesmiş olmasıdır. O mazisini bilmediği için bugünün manasını da anlamıyor. Bir içinde bulunduğu duruma, bir ulaşılmaz göklere bakıyor. Elinde hiçbir işe yaramayan yapraklar beyhude hayatına ağlıyor. O, Türk cemiyetinin şimdiye kadar aştığı merhaleleri bilse, çıktığı basamakları görse, belki de fazla ümitsizliğe kapılmazdı. Sayfa 156 başlık, Halk Kültürü ve Yüksek Kültür. Yunus Emre tasavvufun en ince fikirlerini halkın anlayacağı en basit bir dille ifade etmesini biliyordu. Saz şairleri beşeri bütün duyguları en sade, en açık Türkçe ile anlatmakta ustadırlar. Nasrettin Hoca'nın fıkraları insanın en gülünç ihtiraslarını ve dalaletlerini en veciz şekilde ortaya koyarlar. Bektaşi fıkraları dini taassuba hatta dine karşı yöneltilmiş en keskin hicivlere ihtiva eder. Kerem ile Aslı hikayesi senin peşinde koşan insan ruhunun en saf, en asil timsalidir. Her atasözü derin bir hikmeti anlatır. Halk masallarında muhayyilenin en güzel, en hür oyunları vardır. Öyle halk masal havaları dinledim ki, oynamasını bilmediğim halde beni meydanda çılgınca dans etmeye teşvik ediyordu. Hasret ve gözyaşıyla kalbimi burkan ağıtlar duydum. Halk kültürünün münevver kültürü kadar değerli olduğunu bizde ilk defa fark eden Şinasi'dir. Tercüman-ı Ahval mukaddimesinde halk dilini, Durub-ı Emsali Osmaniyesinde Hikmet-i Avam dediği atasözlerini değerlendiriyordu. Ziya Paşa Harabat ve Divan sahibi Ziya Paşa bizim milli şiirimizin halk şiiri olduğunu fikrini ileri sürdü. Ahmet Vefik Paşa, Ali Suavi ve daha başkaları daha Tanzimat devrinde halk dilini, halk kültürünü muhtelif bakımlardan müdafaa ettiler. Abdülhamit devrinde bir yüksek zümre edebiyat Kur'an serveti fülünculara rağmen Ahmet Mithat Efendi, Hüseyin Rahmi, Ahmet Rasim, Şemseddin Sami, Ahmet Hikmet, Mehmet Emin halk hayatını, halk dilini, halk kültürünü tetkike, taklide, kıymetlendirmeye devam ettiler. İkinci Meşrutiyet devrinde Türkçüler daha öncekilerde görülmeyen geniş bir hamle ve sistemli düşünceyle halk kültürünü, milli kültürün kaynağı ve temeli yapmaya çalıştılar ve bunda muvaffak oldular. Cumhuriyet devrinde halk kültürü daha derin ve daha zengin bir şuurla benimsendi ve işlendi. Hatta milliyetçiliğe aykırı ideolojilerin bile başlıca kaynağı oldu. Yunus Emre'den en son Türk şairine kadar gelen sürekli, çeşitli, zengin ve olgun bir milli kültür geleneği teşekkül etmiş bulunuyor. Bu gelenek yabancı tesirleri iyi hazmetmemiş, divan edebiyatı ile Tanzimat ve Servet-i Fünun edebiyatlarından kuvvetle ayrılıyor. Burada birçoklarının unuttuğu bir noktayı ehemmiyetle belirtelim. Türk halk kültürü göçebelik devri müstesna hiçbir zaman yabancı tesirlerden uzak kalmamıştır. Yunus Emre kuvvetle İslami ve kaynakları yabancı olan tasavvufi kainat görüşünü benimsemiş bir şairdir. Onun dehası bu yabancı tesirleri temessül etmiş olmasındadır. Halk hikayelerimizin, masallarımızın menşeleri de başka kültür çevrelerine gider. Unutulan diğer mühim bir noktada şahsiyetin milli kültüre yeni ve kudretli şekiller vermede oynadığı büyük roldür. Memleketimizde bunca folklor malzemesi toplandığı halde neden bunlardan faydalananların sayısı son derece azdır? Bunun sebebi kendi şahsiyetlerini zenginleştiren insanların mahdut oluşudur. Fert ne kadar yaratıcı olursa eline geçen malzemeyi o kadar iyi işler. Siz hiç köselenin, çivinin kendiliğinden ayakkabı haline geldiğini gördünüz mü? Her yaratış bir ustanın eseridir. halk kültürünü gayri şahsi pasif bir gözle değil, bilakis şahsi ve aktif bir heyecan ve ihtirasla ele aldığımız zaman o alelade bir malzeme yığını olmaktan çıkarak canlı bir sanat eseri haline gelecektir. Benim kanaatime göre halk kültürünü diriltmenin en emin yolu yüksek kültüre sahip olmaktır. Goethe, eski Yunan ve Latin kültürüne, Rönesans ve Aydınlık devri kültürüne sahip olduğu için Faust'u bir şaheser haline getirmiştir. Yunus Emre, Yunus yapan da yüksek bir kültüre sahip oluşudur. İslamiyetsiz, tasavvufsuz bir Yunus Emre tasavvur edilebilir mi? Muhiddin Arabi'yi, Emil Durkheim'ı, Bergson'ı okumamış olsaydı Gökalp, Gökalp olamazdı. Halk kültüründen yüksek kültüre gitmek hemen hemen imkansızdır. Buna mukabil yüksek kültür kendisine zemin ararken, eğer yolunu şaşırmazsa, bereketli topraklar içinde halk kültürüne derin kökler salar. Başlık: Dini Yeniden Yaşama, sayfa 161. Bugün bir çıkmaza girdiği görülen Türk edebiyatının, bilhassa Türk şiirinin bir hamle yapabilmesi için İslamiyet'e yeni bir gözle bakılmasını faydalı buluyorum. Bu fikri ileri sürerken dayandığım bazı deliller var. Bilindiği gibi 20. yüzyıl Batı edebiyatını besleyen büyük kaynaklardan biri Marksizm, ötekisi yeni bir şekilde ele alınan Hristiyanlıktır. İkinci Dünya Savaşı esnasında Jean-Paul Sartre'ın moda haline getirdiği ve birçoklarına göre çığırından çıkardığı egzistansiyelizm, koyu dindar Kierkegaard'ın tefsirlerinden doğmuştur. Onun Hristiyanlığı yeniden yaşarken elde ettiği fikirler ve kavramlar başka filozoflar tarafından işlenmiş, tabiri caizse laikleştirilmiştir. 20. yüzyılda Batı'da Hristiyanlıktan ilham alan Paul Claudel, Eliot, Charles Peugeot gibi büyük şairler, François Mauriac, George Bernanos, Franz Kafka gibi büyük romancılar yetiştirmiştir. Son çağda aydınlar arasında İslamiyet'i derin ve yüksek şekilde yaşayan, ona yeni bir ruh ve mana veren, hakiki ve samimi dindar bir tek Türk şairi vardır: Mehmet Akif. Akif 19. yüzyıl adamıdır. Şiirlerinde ilim, teknik ve din yan yana durur. Sığ bir realizm ve pragmatizm onu Yunus ve Mevlana'nın bugün hala insanı saran ve sarsan büyük ilhamından uzak tutar. Geri kalanları hesaba katmıyorum. Çünkü bunlar ya eski, basma kalıp, şekilci İslamiyet'te kalmışlar yahut da dini istismar etmişlerdir. Çağın meselelerini aldırmadan, Batı kültürü ve felsefesini yakından tanımadan, şüphe etmeden, dini basit bir görenek ve gelenek sayan geniş kitleden, dinin yeniden yaşanması konusunda hiçbir şey beklenemez. Sosyal hayatımızı zehirleyen, bizi birbirimize düşman eden bu çıkmazdan kurtulmanın yollarından biri, Batı'da olduğu gibi dine, kendi mahiyetine uygun olarak yeni bir mana vermektir. Din, insanlığın en eski, en derin, en köklü, en besleyici duygu ve düşünce kaynaklarından biridir. Bütün dünya tarihinde dinden ilham alan yüzlerce büyük sanatkar, filozof, alim ve aksiyon adamı vardır. Dinin en büyük düşmanı olmakla beraber bir bakıma Marksizmin arkasında da dini doğuran temel duygular ve imajlar vardır. Şu muhakkak ki Tolstoy ve Dostoyevski gibi büyük dindar edipler yetiştirmiş olan Ruslar, mistik heyecanlarını Marksizme taşıdıkları için bu kadar aşırıya gitmişlerdir. Avrupa'da rasyonel bir fikir sistemi olan Marksizm, Rusya'da mistik bir yaşayış haline gelmiştir. Türkler 1000 yıl İslamiyet'i dolu dolu derinliğine ve genişliğine yaşamışlar. Son 1000 yıllık tarihimize ve hayatımıza İslamiyet şekil vermiştir. O bizim kolektif gayri şuurumuzun temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Eski şekiller onun serbest bir tarzda ifade edilmesine engel oluyor. Yunus ile Mevlana'nın kendi çağlarından buldukları alev gibi bir yanar merkez vardır ki biz işte onu bulamıyoruz. Yenilik kendisini her şeyden önce üslupta gösterir. Yunus ve Mevlana İslamiyet'i yeni bir şekilde yaşayarak yeni bir üslup yaratmışlardır. Akif'in üslubunun yeni olması da dini yeniden yaşamasından dolayıdır. Şahsen eski üslupta basma kalıp dini bir yazı gördüm mü okumaya lüzum görmüyorum. Çünkü bu onu yazanın dini yeniden yaşamadığını gösteren en açık delildir. Türkiye'de bugün yeni üslupta yazılmış dini bir edebiyat yoktur. Bu da gösterir ki medrese devam ediyor. Fakat şunu unutmayalım, İslamiyet'i öldüren medrese, yani basma kalıp fikirleri tekrar ediş olmuştur. Yenilenmeyen şey kabuk bağlar, katılaşır ve ölür. Sayfa 165 başlık Medeniyet ve Üsluba dair. Her medeniyet tarzı kendisine has bir takım güzel şekiller yaratır. Bunlar çok çeşitli olmamakla beraber çok tipiktirler. Özellikleri o kadar bellidir ki görülünce derhal tanınırlar ve muayyen bir sınıfa sokulurlar. Bir Mısır, bir Yunan, bir Hint mabedini veya heykelini sanat tarihçisi olmayan birisi de tefrik edebilir. Kendisini derhal belli eden bu çarpıcı özellikler bütününe üslup adı verilir. Üslup, hayat karşısında alınan tavrın, duyuş tarzının objektifleşmiş şeklidir. Mısır'ın büyük yekpare, kendi içine kapalı, sert ve katı üslubu ile Yunan'ın ölçülü, zarif, aydınlık, adeta teneffüs eden ve oynayan üslubu birbirinden tamamıyla farklı iki yaşayış tarzına, sosyal nizama, hayat görüşüne ve insan tipine tekabül eder. Sanat tarihçileri her üslup tarzının arkasında gizli olan ruhu tahlile çalışırlar. Eğer bir memlekette muayyen bir üslup hiç değişmeden yüzyıllarca devam ediyorsa, orada bir katılaşma, bir donma var demektir. Üslup değişmeleri canlılığa, yaratıcılığa delalet eder. Doğu milletleri iptidai kavimlerden, hatta bazı sahalarda batılılardan daha yüksek seviyeye ulaşmışlardır. Biz de diğer doğu kavimleri gibi muayyen bir hayat şeklini ve medeniyet üslubunu benimsedikten sonra tekrarlamaktan bıkmamışızdır. Bunu mimarimizde, musikimizde, edebiyatımızda, dinimizde, örf ve adetlerimizde açıkça görmek mümkündür.